Orhan Pamuk. Şimdi bazılarınız gülüyorsunuz. Sevenler var, sevmeyenler de var. Orhan Pamuk dedi ki, eğer İstanbul'u bir tek kelimeyle tarif edecek olsaydım, hangi kelimeyi seçerdim? Hüzün. Dedi ki, İstanbul'u dolaştığım zaman bir hüzün duyuyorum. Sanki geçmişte bir yüceliği, bir özelliği, bir önceliği vardı ve sanki artık yokmuş. O zaman bir özlem, bir hasret, bir hüsran. Tamam, o benim kelimemde sözcüğüm değil, o Orhan Pamuk'un sözcüğü. Bana göre İstanbul çok güzel. Özellikle sonbaharda. İşte artık balık yiyeceğiz, işte Kadıköy'de dolaşacağız. Hamdolsun, seviyorum gerçekten. Ama bence insanlığı tarif edecek olsaydım kutsal kitaba göre, o hüzün kelimesini seçerdim. Kutsal kitaba göre insanlığın, insan oğlunun bizim bir ırk olarak, batılı olsun, doğulu olsun fark etmez, bir yüceliğimiz, bir görkemimiz, bir onurumuz vardı başlangıçta. Ama şimdi ondan yoksun kaldık. Ondan uzaklaştık. Bir tek televizyon aç, haberleri izle. Ne hale geldik? Tamam mı? Ve biz önümüzdeki haftalar boyunca, sonbahar boyunca Romalılar bölümünü çalışacağız. Kutsal kitabın Romalılar bölümünü. 5. bölümünden 8. bölümüne kadar. Bu 4 bölümü ince bir şekilde işleyeceğiz, okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Çünkü bu bölümlerde aslında Elçi Pavlos kutsal ruhun esenlemesiyle insan oğlunun durumunu anlatıyor ve Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu, çözümü de anlatıyor. Çünkü burada bahsettiğimiz kurtuluş sadece kişisel bir kurtuluş değil ki. Hristiyanlıktaki kurtuluş sadece öleyim de kurtulayım, yani Rab beni buradan alsın ve bir cennete koysun gibi bir kavram yok aslında Hristiyanlıkta. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, yaratmış olduğu insanlığı o kadar çok sevdi ki, her şeyi kurtarmak istedi, herkesi kurtarmak istedi ve herkese böyle bir kapı açmak istedi Tanrı. Ve bizim inancımıza göre o kapı zaten İsa Mesih'in kendisidir. Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi herkes için bir kurtuluş kapısını açmıştır. Yeter ki girecek misin, girmeyecek misin? Ve o karar bizdedir, değil mi? O zaman okuyacağız ve çalışacağız bu bölümleri ve Romalılar 5'ten başlayacağız. Romalılar 1'den 4'e kadar aslında bir konsept var, bir kelime var sürekli olarak anlatılan. Pavlus bunu etraflıca anlatmıştı. Bu da aklanmak kelimesi. Bazı ilahilerimizde bu geçti bu. Nedir aklanmak? Ya bu hukuki bir terim, yasal dünyadan bir terim değil mi? Ve ne demek? Biz aslında insan oğlu olarak her birimiz günahkardık, yani suçluyduk. Tanrı adil olduğu için suçlarımızı cezalandırmak zorunda kalıyor. Ama bizi sevdiği için bizi cezalandırmak istemiyor. O zaman ne yapıyor? Günahsız olan oğlunu gönderiyor İsa Mesih. Mesih çarmıhta bizim cezamızı yükleniyor. Bir değiş tokuş gerçekleşiyor. Benim suçlarım Mesih'e yüklendi ve Mesih'in doğruluğu bana yüklendi. O zaman artık Tanrı'nın gözlerinde ben kutsal sayılıyorum. Hamdolsun. Tanrı bana baktığı zaman Mesih'in kıyafetini, Mesih'in kutsallığını, doğruluğunu görüyor. Ve beni kabul ediyor ailesine. Bir değiş tokuş gerçekleşti. Ve buna aklanma diyoruz. Berat. Değil mi? Şimdi diyelim ki, abi sağ olsun. bana bir dava açtıysa, tamam mı? Asla olmaz, haşa biliyorum. Ama diyelim ki bana bir dava açtı. Tamam mı? Ben kendimce o davaya bakmayacağım. Hemen avukatıma havale edeceğim. Çünkü ben anlamam ki. Özellikle Türkiye'de hiç anlamam bu sistemden. O zaman avukatıma havale edeceğim. O baksın davama. Değil mi? Şimdi diyelim ki Ali abi bir gün bana geliyor ve bunu konuşmak istiyor. Ne diyeceğim? Ali abi lütfen benimle konuşma. Direkt avukatımla konuş bununla. Çünkü o davama bakıyor. Değil mi? Kutsal kitaba göre İsa Mesih bizim avukatımızdır. O bizim davamıza bakıyor. O anlıyor böyle şeylerden. Biz anlamıyoruz. Ve ne zaman ki iblis bize gelirse sen günahkarsın, sen layık değilsin, ne işin var kilisede dua etmek, sen günah işlemiyorsun. Ne zaman ki iblis bize yaklaşırsa ve suçlarsa ne diyeceğiz iblise? Avukatımla görüş. Ve iblis anlayacak ki çünkü çok defa Mesih'e yenildiği için ve Mesih'in dişli bir rakip olduğunu bildiği için her zaman insanları ipten aldığını bildiği için iblis diyecek ki tamam peki geri çekileceğim. Bir hikaye Martin Luther'in anlatımına göre bir sefer iblisin kendisine yaklaştığını hissetti Martin Luther. Ve iblis Martin Luther'a diyor ki, Martin Luther sen bir günahkarsın. Ve Martin Luther şöyle diyor, Mesih günahkarlar için öldü. Şayet günahkarsam, demek ki Mesih benim için ölmüştür. Hamdolsun. Tamam mı? Çünkü kardeşler her zaman kafalarımızda böyle sesler ya da düşünceler geçebilir. Sen layık değilsin. Ne işin var burada? Herkes mükemmel, bir tek sen mi günahkarsın? O zaman her zaman diyeceğiz ki avukatımla görüş. Çünkü onun sözüne göre ki o yalan söyleyemez, ben aklandım. O zaman Romalıların birinci bölümden dördüncü bölümüne kadar bu konsept anlatılıyor. Herkes günahkar ama Mesih'in kanı sayesinde aklandık, doğru kılındık, kutsal kılındık. Şimdi beşinci bölümünü çalışacağız ve okuyacağız. O zaman Romalılar 5 ve 1 okuyacağız, ekranda olacak ve biz ayet ayet yavaş yavaş gideceğiz. Çünkü bunu anlamamız şart. Bu inancımızın temelidir. Diyor ki böylece imanla aklandığımıza göre, yani ilk dört bölümde anlatılanlara göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Şimdi aklanmak hukuki bir terim ama barışmak ilişkisel bir terim. Ve biliyor musunuz, İncil dışında başka hiçbir dinde bu barışmak sözcüğü bulmayacaksın Allah ile insanlık arasındaki ilişkiyi tarif eden. Çünkü aslında ayıptır. Allah ile kullar arasında böyle bir sevgi dolu bir ilişki olabilir mi? Olmaz. Haşa. O zaman çünkü barışmak için ilişki gerekir. Ve aslında geçmişte bir ilişki gerekir. Bir ilişki vardı, sonra dostlar bozuştular, araları açılmıştı, bir müddet sonra yeniden barışıyorlar. Değil mi? Ve insanoğlunun hikayesi budur zaten. Değil mi kardeşler? Başlangıçta Aden bahçesinde biz Tanrı'nın dostları olarak yaratıldık. Tanrı'nın çocukları olarak bilindik. Adem ile Hava atalarımız, Rab onları bereketlesin, Tanrı'nın varlığında yaşıyorlardı o bahçede. Onun huzuruna çıkma hakkını sahiptiler. Ve Tanrı ile beraber yaşıyorlardı. Güzel, sevgi dolu bir ilişki içindeydiler. Ama günaha düştükten sonra, günah işledikten sonra o bahçeden kovulduktan sonra aralarımız açılmıştı ve Tanrı kendi yolundan gitti, biz de kendi yolumuzdan gittik. Ama burada diyor ki bir barışma olayı var. Hamdolsun Mesih'te. Bu iki taraf bir araya yeniden gelebilir Mesih sayesinde. Herkes de aslında bu barış arayışı vardı. Herkes aslında soruyor, nerede huzur olabilir, nerede barış olabilir, değil mi? Büyük Atatürk bile ne dedi? Dünyada barış, yurtta barış. Yani lazım şart. Herkes böyle bir arayış içinde. Ve eninde sonunda iki dost tekrar bir araya geldikleri zaman Türkçe'de çok tatlı bir kelime var, kavuşma. Birbirimize kavuştuk. Birçok filmlerin sonunda, değil mi? Ferdi Baba en sonunda yavaş çekimler esnasında birbirlerine doğru kavuşma. Tatlı bir kelime. Ama arka plandaki bir hikaye olması lazım. Bozuştular. Araları açılmıştı ama sonra birbirlerine kavuştular. Barıştılar. Hamdolsun. Ve bu kelime, bu barışma kelimesi bizim şimdiki durumumuzu açıklamaktadır. Değil mi? Biz artık Tanrı'yla barışmış olduk. Tanrı'nın huzuruna çıkma hakkına sahip olduk yeniden. Hamdolsun. Böyle bir hakkımız var. Barıştık. İkinci ayet. Diyor ki, İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Eğer ayetler ezberlemek niyetindeysen bu ayeti ezberleyebilirsin. Ah, ne kadar yoğun, ne kadar tatlı bir ayet. İçinde bulunduğumuz bir lütuf. Sanki lütuf burada, Tanrı'nın lütfu burada bir diyar. Bir yer ki onun içinde bulunduk. Tamam mı? Şimdi bazen ve bunu sık sık duyuyorum. Böyle bir öğretiş duyabilirsin kiliselerde. Biz lütufla kurtulduk. Lütuf sayesinde kurtulduk. Yani Tanrı bizi şartsızca, kabulsüzca kabul etti. Seni olduğun gibi kabul ediyor. Tamam mı? Ama bazen böyle bir öğretiş duyabilirsin. Ama şimdi iman ettikten sonra artık sıra sende. Yani çabalaman lazım. İşte uğraşman lazım. Şeyler yapman lazım. Kendini kutsal tutman lazım bir şekilde. Ama aslında burada diyor ki hayır, lütuf. Yani bazen şöyle öğretiliyor. Lütuf müjdenin abecesi. Müjdenin başlangıcı ama geri kalan sizden olacak. Artık sıra sende, çabalayacaksın. Ama artık lütuf müjdenin A'den Z'sine kadar tamamıyla. Madem Tanrı bizi kurtardıysa, Tanrı bizi sona kadar taşıyacaktır. Ve diyor ki içinde bulunduğunuz bu lütuf. Yani sanki lütuf bir kale gibi. Aslında daha doğrusu içinde bulundurulduğunuz bu lütuf. Çünkü bizi oraya koyan Mesih'tir. Ve biz Tanrı'nın himayesindeyiz. Tanrı'nın kalesindeyiz artık. Evindeyiz. Ve oradayız. Ve aslında kaçmak istesek bile kaçmak yok. Kaçırılmak da yok. Artık buradayız, güvendeyiz. Onun ailesindeyiz. Hamdolsun. Ya ben isyan etmek istesem bile bundan kurtulmak zor. Kurtuluştan kurtulmak zor yani. Tamam mı? Hadi olsun. Buradayız. Kaçmak yok, kaçırılmak yok. Mesih dedi ki kimse onları benim elimden kapamaz. Hadi olsun. Güvendeyiz. O zaman içinde bulunduğumuz bu lütuf. Ve diyor ki Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk. İşte o kavuştuk kelime. Bizi oraya getiren Mesih'tir. Ama aynı zamanda bu kavuşmak kelime içinde bir giriş var, bir erişim var. Tamam mı? Yani daha önce giremediğimiz bir yere artık girebiliriz. Ve burada aklımıza gelen nedir? Eski antlaşmadaki tapınak resim, değil mi? Tapınağın içinde... Ve belli başlı ortodoks kiliselerde bunu da görebilirsin. Yani sadece papazın girebildiği bir yer var. Ve o ikonostasisin arkasında hiç kimsenin giremeyeceği bir yer var. Tanrı orada yaşıyor. Sen giremezsin ki. Sen insansın. Tamam mı? Ve eski tapınakta işte İbranilerin öyleydi. Bir Tanrı'nın yaşadığı bir diyar var ve bizim yaşadığımız bir diyarımız var. Ve oraya hiç girişimimiz yok. Erişimimiz yok. Bir kapı yok bile. Ama diyor ki artık girme hakkına sahip olduk Mesih sayesinde. Hamdolsun artık girebiliriz. Mesih çarmıhta olduğu an o perde yırtıldı. Demek ki artık kapı açıldı, girebilirsin. Ve bu sadece gelecekle ilgili değil. Gelecekte bu var. Cennetin kapıları açılacak bize ve biz girebileceğiz. Hamdolsun. Ama bu şimdiki zaman içinde geçerlidir. Şimdi tapındığımız zaman burada bir araya geldiğimiz zaman, az önce dua ettiğimiz zaman Tanrı'nın varlığındayız. Onu hissetmez misiniz? Tanrı bizimledir, biz de onunlayız. Wow, bu büyük bir ayrıcalık. O zaman artık girişimimiz var. Ama aynı zamanda bu kelime içinde, ki bu çok yoğun ve tatlı sözler gerçekten, bir torpil kavramı var, tamam mı? İşte bu tam Türklere uygun bir kelime. Ama bir torpil kavramı. Yani bir girişimimiz var. Nasıl? Tanıdığımız bir insan aracılığıyla. Tamam mı? Oraya hiç giremezsin ama bir yakınınız varsa, bir tanıdığınız varsa girebilirsin. Değil mi? Önemli olan neyin bildiği değil, kimin tanıdığı. Ve aslında bu kavram var Kutsal Kitap'ta. Çünkü biz daha önce bu lütuf diyarına giremezdik. Ama Mesih oraya girebildiği için bizi elden tutuyor, benimle gelebilirsin diyor ve bizi oraya getiriyor. Tamam, ben gençken, delikanlıyken, ki artık değilim, benim çok yakın arkadaşımın babasının bir gece kulübü vardı Londra'da, tamam mı? Ve biz bir gece oraya gidecektik ve oraya geldiğimiz zaman çok uzun bir sıra var. Çünkü dolu içi. Tamam mı? Ama arkadaşım, çünkü gece kulübü babasının, bizi başka bir kapıya getiriyor. VIP kapısına getiriyor. Tamam mı? Özel kişilerin. Böyle. Ve orada iki tane işte iri yarı büyük bodyguard var. İki tane izbandut böyle. Duruyorlar. Ve bana bakıyorlar. Ve arkadaşım diyor ki, o bizdendir. Girsin. Ve elimden tutuyor ve biz giriyoruz. Tamam mı? İşte önemli olan, ben o adamın oğlunu tanıyorum. Biz cennete geldiğimiz zaman orada çok uzun bir kuyruk olabilir. Ben girmek istiyorum. Melekler sen kimsin ki? Ama biz oranın sahibinin oğlunu tanıdığımız için o bizi elden alacak. O bizdendir diyecek ve bizi getirecek içeriye. Hamdolsun. O zaman torpil olay günah değildir kardeşler. Hamdolsun. Eğer ihtiyacın varsa sana geleceğim. Ve diyor ki, ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yani şimdi lütuf içindeyiz ama bir gün Tanrı'nın yüceliğine erişeceğiz. Tanrı'nın yüceliğinde yaşayacağız ve bu gelecek umudumuzla ilgili. Tamam mı? Şimdi bu demek değil ki biz buradan kurtulacağız ve işte orada Tanrı'nın yüceliğinde, bilmiyorum yani lay lay lom diye bulutlarda olacağız. Öyle bir şey yok. Yani büyük bebekler bezlerle gibi melekler. Böyle bir şey yok zaten. Biz işte yenilenmiş, yeniden yaratılmış ve iyileştirilmiş yeryüzünde yaşayacağız. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Şöyle düşünmek lazım. Aslında iyi ki bugün bir kemancımız vardı. Aslında yaratılış bir kemandı, bir enstrümandı başlangıçta. Ve biz kemancı olarak yaratıldık. Yani Tanrı insanoğluya çok özel bir sorumluluğu, bir yükümlülüğü vardı, bir yetkimiz vardı. Dedi ki benim adıma yeryüzünü, bütün yaratılışı hükmedeceksin. Beni temsil edeceksiniz. Bizim böyle bir onurumuz, şerefimiz vardı başlangıçta. O yüzden şimdi ondan yoksun kaldıktan sonra bir özlemimiz, bir hasretimiz, bir hüzünümüz var. Çünkü bir şey kaybetmişiz. O zaman biz kemancı olarak yaratıldık ve bizim işimiz, vasfımız, yaratılışta çok güzel müzikler, ahenkli müzikler yapmaktı. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra, ölüme mahkum olduktan sonra biz aslında bu güzel şeyden hiç güzel bir müzik çıkaramazdık. Mesela ben şimdi denesem. Öyledir zaten. Ya dokunma. Bizden ne sesler çıktı? İşte bizim, bizim vasfımız öyle zaten. Yani şimdi yapamıyoruz.
Mesela şöyle.
Aa, aynen öyle. O zaman Tanrı insanoğlu kurtarmak istiyor ve oğlunu gönderiyor. Neden? Sadece bizi kurtarmakla kalmayıp biz yenilenmiş, iyileşmiş birer kemancı olarak yenilenmiş yeryüzünde güzel ahenkli müzikler yeniden yapabilmemiz için. Ama Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki bizi kurtarmak istiyor. Çünkü biz onun büyük tasarısının içinde önemli, vazgeçilmez bir rolümüz de var. Anladınız mı? Bu çok önemli. Yani bizimle kalmıyor. Tamam, kurtuldum, vaftiz oldum, bitti. Hayır, başladı. O yüzden sonra Romalılar 8:19'da şu ayeti görüyoruz. Yaratılış Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Yani kemancının iyileşmesini bekliyor. Ve diyor ki, Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Şimdi bu da çok ilginç bir kelime aslında. Çünkü normalde bu olumsuz bir kelime. Ve normalde kutsal kitap da bu olumsuz bir kelime. Övünmek kötü bir şey normalde. Mesela Romalılar 2:17'de diyor ki, ya sen kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun ama asla boşu boşuna. Tamam mı? İşte övünüyorsun, hava atıyorsun, ne büyüküm diyorsun, gurur, kibir. Ve diyor ki normalde bu olumsuz bir kelime ama burada diyor ki bu umutla övünüyoruz. Yani olumlu bir övünmemiz var. Aslında Türkçe'de böyle bir kelime var değil mi? İftihar etmek. Haklı olarak övünmek. Eğer senin köyünden gelen ünlü biri varsa ona medar-ı iftihar denir. O övünç kaynağımızdır. Tamam mı? Aynı zamanda imanlılar olarak kardeşler bizim de bir övünç kaynağımız var. İsa Mesih. Onda övünüyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Gururlu, kibirli insanlar değiliz ama böyle bir sevincimiz var. Bir övünç kaynağımız var. Ve aslında övündürülüyoruz daha doğrusu değil mi? Hamdolsun. Ve demek ki dua ederken bile kendi kendimize böyle şeyleri hatırlatabiliriz. Ve övünmekle, tamam mı? Rab sen beni seçtin, sen beni çağırdın, sen beni kurtardın, sen beni seviyorsun, sen beni kutsal ruhunla doldurdun, sen beni mirasçı kıldın, ailene aldın, hamdolsun övünüyorum. Çünkü ben hiçbir şey yapmadım, benim hiçbir katkım olmadı. Hepsi Mesih sayesinde ama hamdolsun övünüyorum. Bunu yapalım kardeşler. Ayet 3. Dedim ya yavaş yavaş gideceğiz. Vaktiniz var değil mi? Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Ne? Ya sıkıntılar da idare etmek tamam ama sıkıntılarla övünmek mi? Normalde sıkıntılarımızdan utanıyoruz, paylaşmak istemiyoruz. Ama burada diyor ki sıkıntılarınızdan gurur duyacaksınız. Nasıl yani? Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Eğer Tanrı beni seviyorsa ve beni kutsallaştırmak ve olgunlaştırmak istiyorsa bunu hangi yoldan yapacak? Bana hediye olarak sıkıntılar verecek. Hamdolsun. O zaman çok şükür. Sıkıntılarım olunca hamdolsun diyeceğim. Övüneceğim. Herkes kıskansın. Ben sıkıntı çekiyorum bu hafta. Demek ki Tanrı beni çok çok seviyor. Beni senden daha çok seviyor. Çünkü benim derdim daha çok. Hamdolsun. Ama Tanrı'nın hikmetin de seçtiği yol budur kardeşler. Sıkıntı çektireceğim. O şekilde dayanma gücü öğreneceksin. Cephede iki asker vardı. Tamam, biri kıdemli, gazi, tecrübeli. Birçok savaş görmüştür. Öbürü toy, genç, delikanlı, henüz tıraş olmuyor. Tamam mı? Şimdi baskı altındayken farklı tepkileri olacak. Farklı huyları olacak, değil mi? Biri korkacak, biri diyecek ki bunu daha önce gördüm. Sıkıntı çekerek dayanma gücümüz artacaktır. Bazen yeni bir imanlı bana geliyor, işte çok zor, çok zor oluyor, biliyorum ve dua ediyoruz. Ama aslında hep zor olacak ve öğreneceksin ve bu zorluk içinde Rab'be güvenmeye öğreneceksin, değil mi abla? Nice şey yaşadın sen. Ama yine gülüyorsun, Rab'i seviyorsun, Rab desin. Çünkü sıkıntı seni gazi yapıyor. Hamdolsun. Ve diyor ki dayanma gücü Tanrı'nın beğenisi ya da aslında Grekçe'de belki de manevi gücümüz ya da karakter artırır. Sonra da karakter de umudu yaratır. Hamdolsun. Ve diyor ki 5. ayette umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Yani bu sadece kavramda kalmıyor. Yüreklerimize geçiyor. Ve diyor ki umut düş kırıklığına uğratmaz. Aslında diyor umut utandırmaz. Bizi utanca bırakmaz. Teslim etmez. Hamdolsun bazen umutlarımız var. Küçük uyla umutlar diyelim. Tamam mı? Ve bizi utandırabilir. Ben işte 30 yaşıma kadar kesinlikle evleneceğim ve 2 çocuğum olacak. Şimdi 50 yaşındasın ve olmadı. Ve utanıyorsun. Ya da işte ben şu kariyere gireceğim. İşte 25 yaşıma kadar böyle bir Lamborghini'm olacak. Caddede gezeceğim. Herkes beni tanıyacak. Çünkü zengin olacağım. Olmadı. Utanıyorsun. Utan ya. O zaman küçük üyle umutlar bizi utandırabilir. Husrana uğratabilir. Ama diyor ki büyük üyle olan umut bizi asla ve asla utandırmaz. Ve o günde o tahtın önüne çıktığımız zaman gelmiş giden her bir canın önünde, o yargı gününde biz sıra bizdeyken bu umut seni utandırmayacak. Hatta Rab diyecek ki Mesih'i sevdiğin için, Mesih'te bulunduğun için, Mesih'e iman ettiğin için, lütufun içinde bulunduğun için seni onurlandıracağım herkesin önünde. Utanç yerine onur. Olsun. Ve belki bugün aslında hissediyorsun ki aslında ben bir umudun ardından gittim. Çöldeki serap gibi. Tamam mı? İşte palmiyeler gördüm, suları gördüm ama oraya geldiğim zaman toz oldu. Ve belki hayal kırıklığına uğradın ve onu yaşıyorsun yüreğinde. Bunun bir çaresi, bir dermanı var aslında. Kutsal ruh yüreklerimize dökülsün. Ayet öyle diyor. Eğer hayal kırıklığına uğradıysan, bir şey bekliyordun, şifa bekliyordun ve olmadı. Sürekli yıllardır bir şey için dua ediyorsun ve olmadı. Diyor ki Tanrı'nın sevgisi kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülsün. Bir derman olsun, bir şifa getirsin. Bunu yaşadın mı acaba? Çünkü bazen en uzun yolculuk beynimizden yüreğimize kadar, değil mi? Yani tamam Tanrı beni seviyor, diye bilebilirim. Ama yüreğinde o kutsal ruhun dökülüşünü yaşadın mı? Hissettin mi? Ben 17 yaşındayken iman ettim Rabbime, hamdolsun. Tövbe ettim, iman ettim, vaftiz oldum. Ama ancak 19 yaşındayken, yani 2 yıl sonra bu ayeti yaşadım. Yani bir toplantıya gittim ve orada bir abi benim için dua etti. Ve kutsal ruhun üzerime geldiğimi hissettim. Yüreğime döküldüğünü hissettim. Ağlamaya başladım ki kolay kolay ağlayan biri değilim. Sadece Fenerbahçe Galatasaray'a yenildiği zaman bazen ağlayabilirim. Onun haricinde değil. ki hiç olmuyor. ve ağlamaya başladım ve Tanrı'nın sevgisinin yüreğime döküldüğünü hissettim. Ve bu hissedebileceğimiz bir şey kardeşler, yaşayabileceğimiz, tecrübe edebileceğimiz, tadına bakabileceğimiz bir şeydir. Acaba onu yaşadın mı? Bugün sizin için dua etmek istiyoruz. Çünkü herkes bunu yaşasın. Umut konsepte, kavramda kalmasın. O umudu içimizde hissedelim, yaşayalım, bilelim, emin olalım. Ve diyor ki, ayet 6, evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Demin okuduğumuz ayet. Ve bu ayette Mesih'in ölümüyle ilgili 3 gerçek var. Bir, biz daha çaresizken gerçekleşti. Yani biz daha güçsüzken, zayıfken, utanmışken. Aslında bir şey yapamadığın zaman utanıyorsun değil mi? Arabam bozuldu, ben yapamadım. Adamı çağırmak zorunda kaldım. Utandım, keşke ben tamir edebilseydim. Ama o zaman bir şey yapamazken utanıyorsun. Biz daha utanç içindeyken. Çünkü kendi kendimizi kurtarmaktan acizken. Yapamadık. Kendimizi kurtaramadık. Hiç kimse kendini kurtaramaz ki. Evet bir lütuf var, bir cennet var, bir kapı var ama sen o kapıdan geçemezsin ki. Bir torpil lazım, Mesih lazım. Tamam mı? O zaman biz daha acizken, zayıfken Mesih bizim için öldü. Bizden utanmadı. İkinci olarak bu ayette diyor ki belirlenen zamanda gerçekleşti. Yani Tanrı'nın bunun için belirtilmiş bir zamanı vardı. Tanrı'nın büyük bir tasarısı vardı. Zaten eski antlaşma dediğimiz kısım kutsal kitabın bunun altyapısını yapan, hazırlıklar yapan bölümdü. Bir gün bir kurtarıcı gelecek. Bir gün biri gelecek. Bir gün Tanrı oğlunu gönderecek. Mesih'e işaret eden kısım, tamam mı? Bazen biriyle tanıştığım zaman ilk olarak bana ilginç sorular soruyorlar. Diyorlar ki senin baban kimdi? Senin büyük baban kimdi? Memleket neresi? Çünkü nereden geldiğimi anlamak istiyorlar. Beni tanımak için hangi soydan geldiğimi, hangi topraktan geldiğimi anlamak istiyorlar değil mi? Memleket neresi? Her zaman soruyoruz. Ve aslında eski antlaşma Mesih'in soyunu ve memleketini anlatıyor. Tamam mı? Eski antlaşma okuduğun zaman anlayacaksın ki tamam Mesih bir halktan geldi, bir yerden geldi ve çok onurlu bir soydan geldi. Sonra Mesih geliyor. Eski antlaşmanın fonksiyonu budur. Bizi Mesih için hazırlamak. Ve Tanrı belirlemiş bir zaman vardı. Ve Mesih o zaman öldü. Ve üçüncü olarak bu ayette diyor ki tanrısızlar için öldü. Yani Mesih'i tanımayan kişi tanrısızdır. İncil'e göre Mesih'i tanımayan kişi tanrısızdır. Belki diyeceksin ki Tanrı ile ilgim var. Araştırdım, kitaplar okudum, Hindistan'a gittim, bilmiyorum. ama aslında ey Mesih'i tanımıyorsan tanrısızsın. Ama tam tersine Mesih'i tanıyanlar, ablam dahil olmak üzere, tanrılılar. Biz tanrılıyız. Tamam az kaldı. Ayet 7, 11'e kadar gidiyoruz. Ayet 7'deyiz. Şimdi bir kimse
Doğru insan için güç olur, ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Şimdi Hristiyanlığın yasak olduğu bir ülkeden bir hikaye duydum geçen hafta. Ve duyduğum kadarıyla işte yetkililer pastörün evine geliyorlar onu yakalamak için. Tamam, çünkü pastörlük yasaktır, günahtır diyecektim. Sonra yetkililer geliyorlar ama pastör saklanıyor. Tamam mı? Ama evin içinde bir hizmetçi kız var ve o da imanlı. O zaman onu yakalıyorlar ve diyorlar ki işte pastör nerede, pastör nerede, pastör nerede? Ve silah çekiyorlar kız için. Tamam, ve kız çok korkuyor ama söylemeyecek. Sonra diyorlar ki işte sen söylemezsen pastörün nerede olduğunu seni vuracağız. Ama kız söylemiyor, canı sağ olsun. Sonra işte aslında atış açıyorlar ama havaya kızı korkutmak için. Pastör, evet, pastör silah sesini duyunca saklandığı yerden geliyor. Tamam, ne oluyor diye. Ve orada kızı görüyor ve diyor ki beni alın, kızı bırakın. Tamam mı? O zaman alıyorlar pastörü ve öldürüyorlar. Ve kızı bırakıyorlar. Tamam mı? Şimdi bazen böyle bir hikaye duyduğumuz zaman, yani nasıl bir fedakarlık, nasıl bir kahramanlık, değil mi? Şöyle düşünüyoruz. Aslında bunu Mesih'in bizim için yaptığına benzetiyoruz. Diyoruz ki evet, Mesih de bizim yerimize geçti ki biz özgür olalım diye. Mesih bizim için kendini feda etti, kendi canını verdi, değil mi? Bir şekilde doğru ama bu ayete göre aslında hayatını bir dost için vermek bazı insanlar göze alabilir. Ama Mesih'teki fark budur. Mesih bizim için daha düşmanlarıyken kendi hayatını verdi. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir sevgi olur mu? Diyor ki arkadaşım ol. Ve bize el uzatıyor. Ve biz reddedik. Hayır dedik. Ben kafama göre takılacağım. Seni ne dost olarak ne de kral olarak istiyorum. Değil mi? İsyan ettik. Ayaklandık. Bizim durumumuz bu zaten. Tanrı'nın düşmanlarıyız. O zaman Mesih dedi ki tamam, seni zorla arkadaş yapacağım ve bizim için öldü. Ve artık o fedakarlığına baktığımız zaman diyoruz ki vay canım, onu seveceğim. Değil mi? O zaman bir fark var. Mesih bizim için daha pisken, daha iflah olmazken, daha pertken öldü. Ve ayet 9 ve ayet 9 ve ayet 10 ve çok az kaldı. Birbirlerine benzeyen ayetler. Ve diyor ki böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Tanrı bize karşı bir gazap duyuyor günahlarımızdan dolayı. Ama bundan da kurtulacağız. Ve ayet 10 şöyle diyor. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Şimdi bu iki ayet birbirlerine benziyorlar. İkisinde aynı format mevcut. Madem Tanrı bu büyük ve imkansız şey yaptıysa geri kalan küçük şey yapamaz mı Tanrı? Tamam. Madem Tanrı bütün evini bina ettiyse ve bir tek boyaması kaldıysa Tanrı onu tamamlayamaz mı? Ve aslında öyle diyor. Madem Tanrı bizi günahkarken, düşmanlarıyken kurtardıysa, sevdiyse geri kalan parça nedir? Seni kutsallaştırmak, seni cennetin için hazırlamak. Bu kolay kısım. Tanrı bunu yapamaz mı? Yapar. Bazen korkabiliriz değil mi? Acaba imanda kalacak mıyım? Kalmayacak mıyım? Acaba yeterince iradem var mı? Gücüm var mı? İman ettim ama imanla olmak zor. Acaba lütfunun içinde devam edebilecek miyim? Bu ayete göre diyor ki eğer Tanrı seni oraya getirdiyse Tanrı seni orada tutacaktır. Tamam mı? Ve diyor ki biz daha düşmanlarıyken ve burada bu karşılıklı bir düşmanlıktı. Tamam mı? Biz Tanrı'dan nefret ediyorduk. Tanrı'ya düşmanlık duyuyorduk ama aynı zamanda Tanrı bize karşı düşmanlık duyuyordu, besliyordu. Tamam mı? Tanrı bize baktığı zaman bir düşman gördü eskiden. Çünkü kutsal olan günaha bakamaz ki. Ve kral isyan edene bakamaz ki. Düşmandık. Ama yine de bizim için öldü. Yine de bizi çağırdı, sevdi, bereketledi ve ailesine dahil etti. Böyle bir lütuf olur mu? Ve o ayette aynı zamanda şey görüyoruz. Eğer ölen bir Mesih bu kadarını yaptıysa, ölümden dirilen bir Mesih ne kadar çok daha etkin olacak. Mesih yaşıyordu. Biz de işte bazı kiliselerde Mesih'in bedenini görüyorsun çarmıkta. Bizde yok. Neden? Çünkü ölümden dirildi, yaşayan, yetkin bir Tanrımız var. Mesih nerede yaşıyor? Yüreklerimizde. Kutsal ruh aracılığıyla. Ve bu ayette bir dikkatimizi çeken bir kelime daha da var. Oğul kelimesi. Diyor ki, çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştık. Şimdi bu ayette Tanrı'nın oğlu söz edilir. Ve bu bağlamda, bu ilişkisel barışma, torpil olan bağlamda bunu anlayabiliriz. Bazen insanların kafaları karışabilir. Tanrı'nın bir oğlu olur mu? Yani nasıl oldu? Biz zaten fiziki bir oğuldan bahsetmiyoruz ki. Ama bu ilişkisel bağlamda yani iki taraf var. Eskiden dostlardı, aileydi. Ama şimdi bozuştular, araları açıldı. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Değil mi? Tanrı ve insanoğlu barışmak için, barıştırmak için Tanrı kendiliğinden bir parça gönderiyor. Oğlunu gönderiyor. Büyük kral bütün hanedanı riske atıyor. Çünkü biricik oğlunu gönderiyor. Ya onu yok ediyorlarsa hanedan kalmayacak. Barışmak için bizden biri olması lazım. Dolayısıyla Tanrı biricik oğlunu gönderiyor. Bizzat kendi parçası. Hamdolsun. Bir postacı sadece bir peygamber gönderemezdi ki. Kendiliğinden bir parça göndermek zorunda kalıyor Tanrı. Bu ilişkiyi onarmak üzere. Şimdi Christostomos'la bitireceğim. Christostomos 4. yüzyılda İstanbul'da ilk Ayasofya Kilisesi'nde, yani bu bina olmadan önce eski küçük olan Ayasofya Kilisesi'nde bir vaizdi. Antakyalı, çok meşhur bir vaiz. Ve bu ayetlerle ilgili 4. yüzyılda şöyle dedi Christostomos. Dolayısıyla Tanrı'nın bizleri kurtarışı, üstelik biz o kadar çaresizken kurtarışı, üstelik bizi biricik oğluyla kurtarışı, üstelik biricik oğlunun kanıyla kurtarışı, başımızın sonsuza dek övünçle taşıyacağımız çok sayıda taçla yüceltilmesidir. Ve en son olarak ayet 11. Yalnız bu kadar da değil. Dahası var. Biz şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. Benim böyle bir babam var. Böyle bir kralım var. Böyle bir Tanrım var. Hamdolsun. Ve onu şimdi yapacağız. Övüneceğiz. Tamam mı? Çünkü müzisyenlerimiz gelecek. Bir ilahi söyleyeceğiz. Bu çok doyurucu, çok yoğun sözler. Tamam, çok resim, çeşitli resim gördük burada. Ama bilmemiz gereken bir şey var. İçinde bulunduğumuz bu lütuf. Tamam mı? Şimdi düşman topraklarda değiliz. Biz dost topraklardayız. Lütuf içinde yaşıyoruz artık. Hamdolsun. Ayağa kalkalım. Dua edeceğim. Ve ilahi söyleyeceğiz. Göksel babamız, seninle övünmek istiyoruz. Rab, ne mutlu Rab'e güvenen insana. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Herkes kıskansın. Çünkü biz kötüydük, günahkardık, itiraf ediyoruz ya Rab. Ama sen bizi sevdin, dahil ettin ailene, evlat ettin, mirasçı kıldın. Her şeyini bize verdin ya Rab. Canını bile bizim için verdin ya Rab. Hayranız sana, secde ediyoruz sana, aşıkız sana ya Rab. İyi ki varsın. Senin varlığın aramızdadır. Dua ediyorum ya Rab, kardeşlerim arasında hayal kırıklığına uğramış biri varsa, kutsal ruhun onların yüreklerine dökülsün. Şifa olsun, iyileşme olsun, derman olsun. Ya Rab, dua ediyorum eğer aramızda misafirler henüz bu torpili, acayip torpilimizi tanımayan biri varsa tanısınlar. Mesih'i görsünler. Mesih'in uzatmış olan eline tutuşsunlar ve girsinler bu kapıdan. Ya Rab, şükrediyoruz bu kurtuluş için, bu büyük planın için, bu bize verdiğin ve gösterdiğin şeref ve onur için. Şükrediyoruz ya Rab. Büyüksün baba. Seni seviyoruz ve şükrediyoruz Mesih adıyla. Amin. Amin.